Ayrım 42.
D. Toplu sözleşmeler ve anormal işçi ücreti artış istekleriyle kışkırtılacak grev ve lockoutlar. Laik düzeni yıkmaya matuf görülen toplu eylemler, yıkıcı ve bölücü faaliyetleriyle eylemlerinin bir ülkede tutunabilmesi için iç ve dış desteklerden yardım görmesi gerektiği açıktır. Güneydoğu bölgemizde eylemlerini sürdüren PKK, Lübnan'ın BKA bölgeleriyle Suriye ve İran'da kamplara sahiptir. Militan teminini ve siyasi faaliyetlerini Avrupa'nın demokratik ülkelerinde dahi rahatlıkla yapmaktadır. Kamplarda eğitimi Suriyeli ve yabancı hocaların yaptırdığına dair bilgiler alınmıştır. Silah, mühimmat, haberleşme araçları sıkıntısı çekmemektedirler. Büyük şehirlerde icra edilen suikastlar da düşündürücüdür. İstanbul'da Halkın Mücahitleri Örgütü mensupları İran rejimini yıkmaya çalıştıkları nedeniyle belirli aralıklarla öldürülmektedirler. Eylemlerin İran tarafından planlandığı, destek verildiği ve hatta icra edildiği ortadadır. Benzeri en az bir eylemin de Irak tarafından yapıldığı bilinmektedir. Suriye'nin ise diplomatik yolla bir tarihte Türkiye'ye silah soktuğu tespit edilmiştir. Emekli subay, polis, Profesör Muammer Aksoy, gazeteci Çetin Emeç'in öldürülmeleri ise kısa aralıklarla birbirini takip eden ve Türkiye'yi karıştıran eylemlerdir. Bu suikastlar ayrı örgütlerin faaliyetleri de olsa arkasında yabancı devlet ve planlama desteği olup olmadığı hususların öğrenilmesi lüzumludur. Çünkü sonuç ve güdülerle gayenin Türkiye'nin stabilitesini bozmak olduğu düşünülmektedir. Büyük şehirlerdeki suikast ve eylemlere karşı yapılacak çalışmalar ise bu şehirlerde kuvvetli bir istihbarat ağının, MIT ve polis çetesisine, yabancı misyonların tam kontrolüne, hudutlarımızdan giriş yapan bilhassa Arap orijinli yabancıların imkanları nispetinde göz altında tutulmalarına ihtiyaç göstermektedir. Bilhassa Muammer Aksoy ve Çetin Emeç'in hangi güçler ve örgüt tarafından öldürüldükleri konusunda emareler elde edilebilirse, o zaman devletçe yapılacak karşı çalışmanın hedef tevcihi imkanı hasıl olacaktır. Devletin iç ve dış politikasında güçsüzleştirilmesi, zayıflatılması, ekonomik yönden yıpratılması, boş yatırımların durması, ülke içinden dışarıya sermaye kaçışlarının başlatılması, halkta istikbale ve devlete güvensizliğin şaşkınlığın yaratılması, demokrasinin yıpratılması, hürriyetlerin kısıntıya uğraması, ordu, polis ve istihbaratın ana görevlerinden uzaklaştırılarak terör ve yıkıcı faaliyetleriyle boğuşur duruma düşürülmeleri şeklinde özetliyor. Emeç ve Aksoy cinayetlerinin arkasında kimlerin olduğunu tespite çalışıyor. Bu suikastlar aynı örgütlerin faaliyetleri olsa arkasında yabancı devlet ve planlama desteği olup olmadığı hususlarının öğrenilmesi lüzumludur. Çünkü sonuç ve güdüler gayenin Türkiye'nin stabilitesini bozmak olduğunu düşündürmektedir. Güneydoğu'da silahlı güçlerimizin ordu jandarma olarak personel sayısının 100.000 civarında olduğu ifade edilmektedir. PKK ise 20-70 kişilik kimlerle gezmekte eylem yapmaktadır. Atıl ve bu kadar geniş tutulmuş askeri güçlerin esas görevlerinin dışına kaymasının hudut komşumuz ve hedefimiz ülkelerin menfaatine olduğu düşünülmektedir. Büyük çapta askeri güçlerin ve tedbirlerin bölge halkını huzursuz etmesi ihtimali de mevcuttur. Bölgedeki profesyonel PKK'ya karşı sayıca az fakat nitelikleri üstün profesyonelleşmiş jandarma ile karşı koymanın gerekliliğine inanılmaktadır. Türkiye'deki bölücü ve terörist faaliyetlere destek veren ülkeler hakkındaki her emarenin MIT tarafından titizlikle kıymetlendirilmesi ve geçerli görülüyorsa onların yaptıklarına karşılık teşkil edecek aktif faaliyetlere tereddütsüz girişilmelidir. Ayrıca eksik bilgi ihtiyacını gidermek yönünden MIT, uygun istihbarat servisleriyle bilgi teatisine girişmeli ve bunu lehimize çalıştırmaya uğraştırmalıdır. İran'da PKK kampları bulunduğu, himaye gördükleri İran'ın dini kesimleri Türkiye'de kontrol ve tesiri altına almaya çalıştığı konularında ciddi bilgiler mevcuttur. İran'la da bir savaşa girilmeyeceğine göre bu ülkeye karşı rejimi devirme çalışmaları yapan kuruluşların, basit destekler isteyen İran Kürtlerinin ve soydaşlarımızın karşı faaliyetlerimiz için desteklenmeleri, yönlendirilmeleri imkanımız vardır. Türkiye fazla zorlanmadan mezkür çalışmaları yapabilecek durumdadır. İran'ın Kerkük-Musul bölgesindeki soydaşlarımız, Türkiye'ye yerleşen peşmergeler, bahse konu ülkedeki Mesut Barzani güçleri kullanılmasına karar verildiği zaman, Türkiye için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Hiramava, siyasi cinayetlerle ilgili değerlendirmelerini kaleme aldığı raporla aynı yıl öldürüleceğini sanırız hiç tahmin etmiyordu. Dev Sol mu öldürdü? Hiram Abbas, 26 Eylül 1990 günü öldürüldü. Suikast ertesi gün tüm gazetelerin manşetindeydi. Son hedef MIT. MIT şefine ölüm tuzağı. MIT'in eski patronu öldürüldü. Öldürülme sırası kimde? Suikasti Dev Sol üstlendi. Örgüt, suikastın olduğu akşam saat 21'de Cumhuriyet ve Güneş gazetelerine yakın yerlere bıraktıkları bildiriyle suikastın nedenini açıkladı. 12 Mart ve 12 Eylül'de halkımıza açılan savaşın kurmaylarından ve yürütücülerinden biri olduğu, kontur gerilla şefi olarak birçok karanlık cinayetin ve katliamın tertipleyicisi olduğu, bir işkence, cinayet ve komplo örgütü olan MIT'in yöneticisi sıfatıyla onlarca devrimcinin katledilmesi, binlercesinin işkence görmesi ve zindanlara atılmasından sorumlu olduğu, Kürt Ulusal Hareketi'ni yok etmek için çeşitli devletlerle işbirliği halinde saldırı ve komplo planları yaptığı ve uyguladığı, CIA ve Mossad'la işbirliği yaparak Filistin halkına karşı komplolar tezgahladığı, terör, takip, tehdit ve cinayetlerle korku yayarak halkı sindirmeyi amaçlayan politikanın uygulayıcısı olduğu için örgütümüz tarafından ölüme mahkum edilerek cezalandırılmıştır. Hiram Abbas'ın işlediği suçları kanıtlamak için belgelere ihtiyaç yoktur. Türkiye'li devrimciler ve yurtseverler onu işkencehanelerden, kanlı operasyonlardan tanırlar. Türk ve Kürt halkları onu oligarşiye sadık bir uşak olarak yaptığı hizmetlerden, terör eylemleri ve cinayetlerinden tanır. Kendi itirafıyla kelleyi koltuğa alarak canla başla çalışmış 140'tan fazla operasyona doğrudan katılmıştır. Filistinli yurtseverler ve Orta Doğu halkları onu CIA ve Mossad'la işbirliği yaparak kendilerine karşı düzenlediği cinayet ve tertiplerden, halkları birbirine düşman etmek için gösterdiği faaliyetlerden tanırlar. Ülkemiz aydınları onu Ziver Bey Köşkü'nden, MIT'in gizli işkence merkezinden tanırlar. Onu tanımayan yoktur. O THKPC önderlerinden Yiğit Savaşçı ve Ulaş Bardakçı'nın katledildiği operasyonu yöneten ve tetiği çeken biridir. O CIA ve Mossad'ın işkence yöntemlerinizi ülkemize taşıyan, işkence uzmanları yetiştiren, işkence tekniklerini yaygınlaştıran bir işkence uzmanıdır. O MIT karargahlarında, gizli MIT binalarında ülkemiz insanına yapılan işkenceleri yöneten ve bizzat işkence yapan biridir. 1 Mayıs 1977'de 10 binlerce insana kurşun yağdırılarak 34 devrimci ve yurtseverin katledilmesiyle sonuçlanan katliamı organize edenlerden biri odur. Faşist MHP çetesiyle işbirliği yaparak devrimci mücadeleyi engellemek için devlet adına katliamlar ve karanlık cinayetler tezgahlayan kontur gerillanın önde gelen şeflerinden biri odur. Onun işlediği suçlar sayılmayacak kadar çoktur. Hiram Abbas'ın halk düşmanı kimliğinin artık gizli olan yanı yoktur. O, halk ve devrimcilere karşı işlediği suçlar yüzünden bir kez değil, bin kez ölümü hak etmiştir. Örgütümüz onu cezalandırarak kim olursa olsun halkın adaletinden kaçamayacağını göstermiştir. Hiram Abbas bütün halk düşmanı faaliyetlerine rağmen oligarşinin ihtiyacı kalmadığı aşamada bir kenara atılmıştır. Bu bütün burjuva ve faşist iktidarın ortak karakteridir. Hangi yetkiye ve konuma sahip olursa olsun işi bitenin devlet tarafından bir yana atıldığı gerçeği yüzlerce kez yaşandı ve hala yaşanıyor. Bir kez daha ilan ediyoruz. Devlet ister korusun isterse korumasın. Halk düşmanları halkın adaletinden kaçamayacaktır. 12 Eylül şeflerinin sonu da Hiram Abbas'ın sonu gibi olacaktır. Devrimci adalet mutlaka uygulanacaktır. Yaşasın devrimci adalet, devrimci sol, silahlı devrimci birlikler. Bildiri böyle. Ancak örgütün suikasti gerçekleştirip gerçekleştirmediği konusunda bazı kişilerin şüpheleri vardı. Bunlardan biri de Mehmet Eymür'dü. Hiram Abbas'ın öldürülmesinin üzerinden bir ay geçmişti. Hasan Yalçın ve Soner Yalçın Ankara Farabi Caddesi'ndeki Mehmet Eymür'ün bürosunda onunla bir görüşme yaptılar. 31 Ekim 1990 tarihli görüşmenin Hiram Abbas cinayetiyle ilgili bölümü şöyleydi. Ben tanık raporlarını okudum. Hiram Bey'in bir elinde direksiyon, bir elinde pipa var. Tam vitesi değiştireceği esnada vuruluyor. Yani son derece iyi etüt edilmiş ve son derece profesyonelce. Dev solun yapması için parti cephenin, yani THKPC, öcünü alması gerekir. Onun için yapmış olabilir. Bizim dev solla hiçbir ilgimiz yoktu. Biz çoğunlukla karşı casusluk bölümündeydik. 1970'li yıllarda bir ara çalıştık. 1980'den sonra tamamen bizim alanımız dışındaydı. Bir kere şunun çok iyi istihbarat edilmesi gerekiyor. Hiram Bey'in sokakta araba içinde gözlenmesi son derece zordur. Hiram Bey çok dikkatliydi. Duran adamı bile dikkatlice süzerdi. Evden çıkışlarında filan son derece dikkatliydi. Etrafını kontrol ederdi. Örneğin evinin arkasında bahçe var. Arabasını oraya park ederdi. Aslında sıradan biri olsa orada öldürülürdü. Halbuki son derece profesyonelce hiç savunması olmayan bir yerde öldürdüler. Hiram Bey'i bir yerlere gelmesini önlemek için öldürdüler diye düşünüyorum. Belki MIT'e müsteşar filan olmazdı ama neden Cumhurbaşkanlığı ile ilgili bir şeyler olmasın? Benzer görüşü benimseyenlerin hareket noktaları Hiram Abbas'ın iyi silah kullanması, kendisini takip edenleri mutlaka yakalayabileceği ve çok iyi takipçi olmasıydı. Bu tezi şimdilik bir kenara bırakıp o tarihlerde dev solda neler olduğuna bakalım. 1978 Haziran ayı ortasında tasfiyecilik ve devrimci çizgi broşürüyle Dursun Karataş önderliğinde siyasi aranaya çıkan 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ağır bir darbe yiyen örgüt, 1989 yılında Sağmalcılar cezaevinde yeniden yapılanma tartışmalarını başlattı. 1990 Mart ayında hareketin inşa edilmesi, komiteler, hücreler, silahlı devrimci birlikler oluşturulması gibi bir dizi kararlar aldı. Dipnot. Örgütün komiteler, hücreler, işleyiş ve bazı kurallar yazısı Mart 1990, Yolun Neresindeyiz broşürü Ağustos 1990. Alıntı yapılan kaynak devrimci harekette darbe Temmuz 1994 Haziran yayınları. Örgüt bu kararları almadan önce ve sonra cezaevlerinden firarlar olmaya başladı. Örgütün üst düzey yöneticilerin hemen hemen tümü cezaevinden firar ettiler. 25 Ekim 1989, Dev Sol lideri Dursun Karataş ve lider kadrosundan Bedri Yağan Sağmalcılar cezaevinden kaçtılar. 2 Ocak 1990, Dev Sol liderlerinden Sinan Kukul Medris cezaevinden firar etti. 28 Mayıs 1990, Bayrampaşa cezaevinden 4 Dev Solcu ile bir TİKKO milletvekili firar ettiler. 31 Aralık 1990, İbrahim Yalçın ve Ahmet Fazıl Ercüment adlı 2 Dev Solcu Gaziantep Özel E tipi cezaevinden firar ettiler. Örgüt sadece Hiram Abbas'ı öldürdüğünü üstlenmedi. Hiram Abbas suikastinden önce şu eylemleri gerçekleştirdiler. 30 Ocak 1990, 1 Mayıs 1989 İşçi Bayramı'nda işçi Mehmet Akif Dalcı'yı ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle trafik polisi Mehmet Kazım Çakmakçı. 7 Haziran 1990, Kamuran Özcan, Adem Demirci 12 Eylül darbesi sonrası itirafçı oldukları gerekçesiyle. 27 Temmuz 1990, İstanbul Çevik Kuvvet Polisi İsmail Kılıç. 25 Ağustos 1990, İzmir'de Nihat Deniz, Yaşar Kankal, Nazım Kavak adlı öğrenciler MİT ajanı oldukları gerekçesiyle. 26 Ağustos 1990, Metris Cezaevi eski İç Güvenlik Müdürü Emekli Binbaşı Adnan Özbey. 5 Eylül 1990, Emekli Başkomiser İbrahim Çağlar örgüt tarafından öldürüldü. Hiram Abbas'tan sonra da örgüt eylemlerini sürdürdü. Dipnot, aynı yıl tıpkı Dev Sol gibi TİKKO ML örgütünün militanları da cezaevinden firar ettiler. Siyasi suikastlar yapmaya başladılar. 18 Aralık 1990 tarihinde öldürülen MİT eski görevlisi Ferdi Tamer bunlardan biriydi. 12 Kasım 1990 Bayrampaşa Kapalı Cezaevi Savcısı Niyazi Fikret Aygen. 9 Ocak 1991 Emekli Yarbay Ata Burcu. 30 Ocak 1991 Emekli Kor General Hulusi Sayın. 22 Şubat 1991 Komiser Zeki Kaya. 15 Mart 1991 Ankara Etlik'te kahve taranması sonucu 2 polis memuru. 21 Mart 1991 Amerikalı Şirket Müdürü Winnell Brown. 7 Nisan 1991 Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk. 13 Nisan 1991 İstanbul'da polis otosu taranması sonucu 2 polis memuru. 16 Mayıs 1991 İstanbul'da 3 polis memuru. 23 Mayıs 1991 Emekli Kor General İsmail Selen ve Adana Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Temel Cingöz. Dipnot. İlginçtir, öldürülen Emekli Kor General Hulusi Sayın ile Emekli Kor General İsmail Selen ikisi de jandarma asayiş komutanlığı yaptılar. İkisi de yıllarca jandarma içinde iki ayrı kutbun temsilcisi olarak biliniyordu. Hulusi Sayın MHP tandansıydı, İsmail Selen ise sosyal demokrat. Birbirleriyle konuşmuyorlardı bile. Ancak akıbetleri aynı oldu, öldürüldüler. Hulusi Sayın ve İsmail Selen suikasti sanıkları, Dev Solcu Lütfi Topal ve İbrahim Bingöl 30 Ekim 1991 tarihinde cezaevinden firar ettiler. 30 Temmuz 1991, Ankara ve İstanbul'da 3 sivil polis memuru. 14 Ekim 1991, MİT eski müsteşarı emekli orgeneral Adnan Ersöz. 12 Eylül 1991, 3 polis memuru. 3 Şubat 1992, İstanbul ve Ankara'da polis otoları taranması sonucu 4 polis memuru. 20 Mart 1992 İzmir'de ekip otosu taranması sonucu 2 polis memuru. 24 Mart 1992 MİT'e ait servis aracı taranması sonucu 2 MİT görevlisi. 9 Nisan 1992 İzmir'de polis otosu taranması sonucu 1 polis öğretmen. 20 Nisan 1992 İstanbul'da 1 polis memuru. 2 Mayıs 1992 İstanbul'da 5 polis memuru. 29 Temmuz 1992 Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan öldürüldü. Dipnot. Sosyal demokrat olarak bilinen emekli orgeneral Adnan Ersöz'den sonra CHP üyesi emekli orgeneral Kemal Kayacan'ın öldürülmesi kafalarda birçok soru işaretinin doğmasına neden oldu. Kemal Kayacan'ın kızı Fatoş Hataylı, Dev Sol'un da intikamı olamaz. Açık konuşuyorum, sosyal demokrat bir adamın solcu bir grup tarafından vurulmasını imkansız görüyorum dedi. Kayacan'ın kızı onun gibi bazı subayların da aynı görüşte olduklarını söylüyordu. EP dergisi 25 Temmuz 1993. Siyasal suikastlar olanca hızıyla 1993 yılına kadar sürdü. Dev Sol o yıl bölünme yaşadı. Örgütün iki kurmayı Dursun Karataş ile Bedri Yağan'ın yolları ayrıldı. Bedri Yağan'ın Suriye üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını öğrenen MİT, durumu İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 6 Mart 1993 günü Bedri Yağan'ın Kartal'da kaldığı ev basıldı, Bedri Yağan ve 4 arkadaşı çıkan çatışmada ölü ele geçirildi. SHP Merkez Yönetim Kurulu olayı yargısız infaz olarak nitelendirdi. Çünkü çatışmada nedense hiçbir kurşun duvarlara isabet etmemiş, hepsi 5 militanın vücuduna saplanmıştı. Örgüt yara almıştı ama Dev Sol eylemleri 1996 yılına kadar sürdü. Sonra siyasal suikastlarda azalma baş gösterdi. İstihbaratçılar bir olayı öncelikle en kısa yoldan giderek en basit çözümlerle çözmek isterler. Eğer çıkış yolu yoksa nedenlerin içinleri üzerinde dururlar. En kısa ve basit yoldan gidersek tüm siyasal suikastlara bakınca Dev Sol'un Hiram Abbas'ı öldürdüğü konusunda kuşku kalmıyordu. Üstelik bu iddiayı kuvvetlendiren bir başka olgu daha vardı. Gestapo, Alman tabancası Barabellum'la suikastini gerçekleştirdikten sonra ölen kişinin sağ iç cebine beyaz bir kağıt bırakıyordu. Alman polisi öldürülen kişinin iç cebinde o beyaz kağıdı görünce anlıyordu ki cinayeti Gestapo işlemiş, soruşturmayı rafa kaldırıyordu. Dev Sol suikastlerinde genellikle yakın mesafe silahı olarak bilinen 7.65 çapında tabancalar kullanıyordu. Hedefine yakın mesafeden susturucu takılmış tabancayla ateş ediyordu. Hiram Abbas'ın da benzer yöntemle öldürülmesi suikastı Dev Sol'un yaptığının bir başka göstergesiydi. Zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü de Hiram Abbas'ın Dev Sol militanları Hayri Koç, Ferit Eli Uygun, Bahattin Anık, Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir tarafından öldürüldüğünü belirlemişti. Dipnot: O 22 Aralık 1996 tarihinde Çankaya Köşkü'nde toplanan liderler zirvesine MİT bir rapor sundu. 20 sayfalık raporda Hiram Abbas suikastı ile ilgili olarak Aydınlık Dergisi'nin Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ'ın adını ortaya atmasına şöyle yanıt veriliyordu. Hiram Abbas'ın Çiller Özel Örgütü tarafından öldürüldüğü iddiası, bu eylemin 26 Eylül 1990 tarihinde Dev Sol militanları Hayri Koç, Ferit Eli Uygun, Bahattin Anık ve Ahmet Fazıl Ercüment Özdemir tarafından gerçekleştirildiğinin bilinmesi nedeniyle önem taşımamaktadır. Ancak Hiram Abbas suikastı konusunda bazı iddialar da vardı. Silah kaçakçıları öldürdü. Hiram Abbas silah kaçakçılığının kapışmasına kurban gitmiştir. Bu iddiayı ortaya Yüzyıl Dergisi attı. Yüzyıl Dergisi 30 Eylül 1990. Dergi Hiram Abbas'ın öldürülmesini kapak konusu yaptı. Son durağı mafya. Haber şöyleydi. Silah işi nedeniyle mafya ile ilişkileri sıklaşmıştı. Oğlu da gemi acentalığı yapıyor, silah işinde şilepleri kullanıyorlardı. Hiram Abbas'ı yakından bilen ilk tanık Abbas'ın Caddebostan'daki Çınar Dibi Oteli'nde sık sık gittiğini ekliyor. O otel kalburüstü mafyacıların toplanma, iş bağlama ve eğlenme yeridir. Hiram Abbas aynı otele gelip giden Fevzi Öz ve Hasan Heybetli ile orada buluşup görüşür. Poker oynarmış. Yeraltı dünyasından bir tanık Çınar Dibi Oteli'nin Fevzi Öz kontrolünde olduğunu söyledi. Yüzyıl otelin mülkiyetinin ise Gazanfer Bilge'ye ait olduğunu öğrendi. Hiram Abbas yeraltı dünyasının ne kadar içindeydi? Bir MİT müşaviri Yüzyıl'a şunları anlattı. Hiram MİT'te iken de karanlıkta dolaşan biriydi. MİT'ten ayrılınca karanlığı bütün boyuyla daldı. Bunun dünyada da örneği var. Turner Siyah'ın başına geçince çok sayıda adamı dışarıda bıraktı. Bunların hepsi uyuşturucu ve silah işlerine daldılar. Kaddafi'nin danışmanlığını üstlendiler. Örneğin Frank Turpil. Bu adamlar önce devletin gölgesine karanlık işler yapıyorlardı. Sonra mafya işinde karanlık faaliyetlere devam ettiler. Bu uzun açıklama sadece Hiram Abbas'ın yaşamı değil, istihbarat örgütlerinin bir yasasını da sergiliyor olmalı. Gazeteler Hiram Abbas'ın emekli olduktan sonra çalıştığı yer hakkında bulanık ifadeler kullandılar. Çoğu bir deniz nakliye şirketinde müşavirdi deyip geçti. Sanılır ki şirketin reklamı olmasın diye bu yol tutuluyor. Hürriyet gazetesi ise gene isim vermeden şöyle yazmış. Hiram Abbas son olarak büyük bir Amerikan silah firmasının temsilciliğini yapıyordu. Hiram Abbas Abdurrahman Fevzi Gandur müessesesinde çalışıyordu. Gandur'un ticaret sicilinde denizcilik şirketi olduğu da yazılı olabilir. Ancak işte o silah ticareti bu ticarette şileplerden yararlanılması anlatımı birdenbire anlam kazanıyor. Aslında Hiram Abbas'ın bir silah ticareti işinde çalıştığı 2 senedir yakın dostları tarafından da söyleniyordu. MİT müşaviri Gandurlar hakkında şu bilgiyi verdi. Gandurlar Lübnan Beyrutlu uluslararası silah kaçakçısı. Henüz kaşıkçılar ortada yokken 50'li yılların en büyüklerindendi. Çok karanlık bir çevredir. Türkiye'nin içinden değil dışarıdan çalışır. Akdeniz kanalını kullanır. Nakliyat ve gemicilik işleri paravandır. Zaten işlerini de bu yolla yapıyorlar. 50'li yıllarda gandurlar hakkında Türk basınında geniş yazılar çıktı. Başka bir kaynak ise 1960-70 arasında gandurların soruşturma geçirip Türkiye'ye girişlerinin yasaklandığını anlattı. Söylediklerine göre gandurların Türkiye'ye yeniden gelişleri İran-Irak Savaşı'nın başlaması üzerine oluyor. Bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. Belirtildiğine göre Hiram Abbas Fevzi gandurun Türkiye'ye girişine ilişkin yasağın kaldırılmasını sağlıyor. MİT'te görevliyken, dostlukları eski yani. Hiram Abbas'ın uyuşturucu işiyle de ilgili olduğuna birbirlerinden habersiz iki kaynak değindi. MİT müşaviri onun öldürülüşü konusunda olasılıklar sıralarken şu yorumu yaptı. Mafya içi hesaplaşma olabilir. Beyaz işinde bir atak yapmaya kalkışmış rakipleri tarafından ortadan kaldırılmış olabilir. Müşavir bu noktada Hiram Abbas'ın kişiliğine gönderme yapıyor. Onun her konuda çılgın olduğunu söylüyor. Gandurlar lehine büyük bir atak yapıp kaybettiği itibarını yeniden toplamaya çalışmıştır. Yeraltı dünyasının orta düzey liderlerinden biri ise şunu söylüyor. Hiram Abbas beyaz piyasasına çok hızlı girmiş, bazılarının ayağına basmış. Dediğine göre öldürülmesine bu hızlı dalışın önemli rolü olmuş. MİT'te müşavir olarak görev yapan bir yorumcu, Hiram Abbas'ın koruma görevlisi verilmemiş olmasını MİT koruma vermiyor diye açıkladı. Nuri Gündeş emekli olduğunda da koruma verilmemiş. Sonra bir iş adamı para verip Nuri Gündeş'e iki koruma görevlisi tutmuş. Sonra Hiram Abbas da bunu karanlık işlerini yürütürken yanında koruma olmasını istemezdi. Nitekim bazı gazeteler Hiram Abbas'ın koruma almayı reddettiğini yazdılar. Gösterilen gerekçe ise Hiram Abbas'ın cesareti ve attığını vuran bir silahşör oluşu, Hiram Abbas'ın birinci zevki işkence ise ikincisi herhalde silahtı. Bu konuda kendine güvenmesi uzak olasılık değil. Nuri Gündeş Hiram Abbas'ı hiç sevmezdi. Yakınlığına şu tahlili sık sık yaptığı anlatılır. MİT'te senyörler ve silahşörler vardır. Senyörler ortaya çıkmayı sevmezler. Silahşörler ise şova bayılırlar. Ben senyörüm, Hiram silahşör. Müşavir şöyle anlatıyor. Hiram kafasıyla değil eliyle çalışan bir adamdı. Böyle bir suikaste en hazırlıklı insanlardan biriydi ama öldüğünde eli tabancasında değil piposundaydı. Kabul edilmeli ki düşmanı çoktu. Dolayısıyla katilini saptamak çok zordu. Devsol açıklaması olmasaydı belki pek çok parlak spekülasyon günlerce kamuoyunu uğraştıracaktı. Kaldı ki açıklama olduğu halde bizzat MİT'çiler de sol yapmamıştır fikri çok etkili. Eski üst düzey MİT görevlisi Hiram Abbas'ın öldürülüşü benim üzerimde hiç sürpriz etkisi yapmadı diyor. Kim öldürmüş olabilir sorusunu ise MİT içi hesaplaşma olamaz, solun intikam eğilimi olamaz diye başlayan bir yorumla yanıtlıyor. Müşavir ise MİT içi hesaplaşmayı olasılıkların dışına atmıyor. Bunun için MİT üst düzeyi emir çıkarmaz. Hiram Abbas çok önemli bazı bilgiler açıklayacaksa bundan zarar görecek bir kesim onu ortadan kaldırmış olabilir. Mafya lideri de aynı yönde konuşuyor. Hiram Abbas daha önce açıklamalarda bulundu. MİT'ten atıldı. Yeni açıklamalarda bulunacaktı, öldürdüler. Dosyalardan bir kısmı Erkan Gürvit'te, bir kısmı kendisindeydi. ANAP milletvekili MİT eski müsteşar yardımcısı Recep Ergun da 100 yıla olayın ideolojik olduğuna inanmadığını söyledi.